Ayrım 6. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 56. Ak güvercin kanadı gibi bembeyaz yeni evin tamamlanışı danslı bir parti ile kutlandı. Bunu yapmak, Rebecca ile Amaranta'nın büyüyüp serpildiklerini ilk fark ettiği gün Ursula'nın aklına düşmüştü. Evin yeniden yapılması da aslında kızlara gelip gidecek görücüleri gereğince ağırlayabilmek amacını güdüyordu. Yok yok olsun diye eteğini beline toparlayıp evin onarımında ırgat gibi çabaladı didindi. Ustalar daha işlerini tamamlamadan Ursula evi kapıdan bacaya donatmak için masraftan kaçınmamış, bir yığın eşya ısmarlamış, sofra takımları getirtmiş, bütün köy halkının ağzını açık bırakan, gençleri de coşturan yeni icat bir harika almıştı. Laterna. Laternayı sökülmüş ve birkaç sandığa istiflenmiş olarak öteki eşyalarla birlikte getirdiler. Viyana tarzı oturma odası takımı, Bohemia kristalleri, Indies firmasından Alman sofra takımı, Hollanda malı masa örtüleri ve bir alay şamdan, avize, perde, örtüyle birlikte Laterna da eve girdi. İthalat firması Laterna'yı monte edip akordunu yapsın, nasıl kullanılacağını göstersin ve de 6 kağıt şerit üzerine işlenmiş, en son moda müziğe göre nasıl dans edileceğini öğretsin diye, şirketin ikramı olarak İtalyan uzman Pietro Crespi'yi de göndermişti. Pietro Crespi genç ve sarışındı. Macondo'da o güne dek gelmiş geçmiş erkeklerin içinde böyle yakışıklısı, böyle alımlı çalımlısı, böyle edep erken bileni görülmemişti. Giyimine kuşamına da pek düşkündü. O sıcakta işlemeli yeleğini, koyu renk ceketini, terden eriyip ölse sırtından çıkarmıyordu. Ev halkıyla arasında hep belirli bir uzaklığı sürdürerek ve boncuk boncuk terleyerek haftalarca konuk odasına kapandı. Aureliano'nun gümüş işlemelerine kendini adamasına benzer bir özenle çalıştı durdu. Bir sabah kapıyı açmadan, mucizeye tanıklık etmek için kimseleri çağırmadan Laterna'ya ilk şeridi taktı. Müziğin düzenli ve pürüzsüz sesinden şaşkına dönenlerin ellerindeki işi bırakmalarıyla sinir bozucu çekiç sesleri, testere gıcırtıları birden susuverdi. Herkes salona koşuştu. Jose Arcadio Buendia yıldırım çarpmışa dönmüştü. Şaşkınlığı Ezgi'nin güzelliğinden değil, Laterna'nın kendi kendine işleyişindendi. Jose Arcadio hiç vakit kaybetmeden bu şeytan icadını çalan görünmez ellerin resmini çekebilme umuduyla Melquiades'in fotoğraf makinesini kurdu. İtalyan o gün onlarla birlikte sofraya oturdu. Sofrada hizmet eden Rebecca ile Amaranta, bu melek benzeri adamın yüzüksüz beyaz elleriyle çatal bıçak kullanışındaki inceliği hayran hayran seyrettiler. Salonun bitişiğindeki oturma odasında Pietro Crespi onlara dans etmesini öğretiyordu. Kızlara elini değdirmeden ayaklarını nasıl atacaklarını gösteriyor. Onlar ders alırken odadan bir an bile ayrılmayan Ursula'nın dostça bakışları altında metronomla tempo tutuyordu. Ders yaptıkları günler Pietro Crespi, sımsıkı ve esnek kumaştan yapılma özel bir pantolonla altı yumuşak pabuçlar giyiyordu. Jose Arcadio Buendia karısına "Sen gönlünü ferah tut hanım" diyordu. "Bu adam erkek değil incin takımından, ondan kızlara kötülük gelmez." Yine de Ursula dans dersleri bitip İtalyan Macondo'dan gidene dek sakınmayı elden bırakmadı. Sonra parti hazırlıklarına giriştiler. Ursula çağrılacakların listesini yaptı. Bu partiye o sıralarda babası belli olmayan iki çocuk daha peydahlamış bulunan Pilar Ternera'nın ailesinden gayrı, köyü kuranların soyundan gelme herkes çağrılıydı. Yapılan seçmede dostluk duyguları ağır basmamış olsa, çağrı listesine diyecek yoktu doğrusu. Ama çağrılanlar yalnızca Jose Arcadio Buendia ailesinin, büyük göçten ve Macondo'yu kurmadan önceki eski dostları değildi. Bu dostların, Aureliano ile Arcadio'nun çocukluktan beri arkadaşlık ettikleri oğulları ve torunlarıyla, Rebecca ve Amaranta ile birlikte nakış işleyen kızları da listede yer almıştı. Bütün işi, kısıtlı bütçesiyle tahta coplu iki polisi beslemekten öteye gidemeyen, yufka yürekli Don Apollinar Moscote'nin adı bile geçmiyordu. Evin masraflarını karşılayabilmek için kızları bir terzi dükkanı açmışlardı. Bir yandan da kadifeden yapma çiçekler, guava armudundan tatlılar yapıp satıyorlar ve aşk mektubunu yazdırmak isteyenlere yazıcılık yapıyorlardı. Ama istedikleri kadar köyün en güzel, en hamarat, en alçak gönüllü kızları olsunlar, yeni danslarda istedikleri kadar hünerli olsunlar, yine de partiye çağrılmayı beceremediler. Ursula ile kızlar, yapı ustalarının hünerli ellerinden çıkan odalara, boş duvarlara yeniden can katan eşyayı yerleştire, gümüşleri parlata ve güllerle dolu kayıklarda güzel kız resimleri asa dursunlar, Jose Arcadio Buendia'da Tanrı'nın yokluğuna iyice inanıp onu aramaktan vazgeçerek sihirli gizini keşfedebilmek için laternayı söktü. Partiye tam iki gün kala, bir alay vida, tuş, cıvata arttırarak ve bir yöne kurduğu yayların bir başka yöne boşalması karşısında iyice çuvallayarak da olsa, laternanın parçalarını bir araya toparlamayı başardı. Hiç o günlerdeki kadar şaşkınlık, koşuşturmaca, kargaşa olmamıştı. Yine de yeni gelen kollu avizeler, çağrıda belirtilen gün ve saatte yakılıp hazırlandı. Daha reçine kokusu gitmemiş, badanası kurumamış evin kapıları açıldı ve köyü kuran ataların çocuklarıyla torunları, eğrelti otu ve begonya saksılarıyla süslü terası, kocaman sessiz odaları, gül kokusundan geçilmeyen bahçeyi gezip gördüler. Sonra beyaz çarşafla üzeri örtülmüş, bilinmedik icadı görmek için salonda toplandılar. Bataklığın öteki köylerinde piyano görmüş olanlar, piyanoyu andıran bu aleti görünce hayal kırıklığına uğradılar. Ama Amaranta ile Rebecca dans etsinler diye makineyi kuran Ursula'nın hayal kırıklığı, makine çalışmayınca hepsininkinden beter oldu. Kocamışlıktan eli ayağı tutmaz, gözü görmez olmuş Melkiades, sonsuz aklının hünerlerini kullanarak makineyi işletmeye çalıştı. Sonunda Jose Arcadio, laternanın orasını burasını kurcalarken sıkışmış olan yerini kazara harekete geçirmeyi becerdi ve önce bir gürültü, ardından karışık notalar halinde müzik duyuldu. Ters bağlanmış ve gerektiğince ayarlanmamış yaylara vuran tuşlar sonunda pes etti. Ama denizi bulacağız diye batı yönündeki dağları aşmayı göze alan 21 gözü pek insanın soyundan gelme gençler, bu ezgiler karmaşasının sarp kayalıkları önünde pes etmediler ve dans sabaha dek sürdü. Pietro Crespi, laternayı onarmak için yeniden geldi. Rebecca ile Amaranta, yayları düzene koymasına ve birbirine giren ezgileri ayırmasına gülücükleriyle yardımcı oldular. Onların bu hali öylesine hoş ve saftı ki, sonunda Ursula başlarını beklemekten vazgeçti. Pietro Crespi'nin gideceği akşam, onun onuruna laternalı bir parti düzenlendi ve Crespi, Rebecca ile modern danslardaki ustalığını kanıtladı. Arcadio ile Amaranta da onlardan aşağı kalmıyordu. Ne var ki bu güzel gösteri yarıda kesildi. Çünkü dans edenleri kapıdan seyredenler arasındaki Pilar Ternera, Arcadio'nun kadın gibi popolu olduğunu söylemek cüretini gösteren bir kadınla saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Gece yarısına doğru Pietro Crespi göz yaşartıcı bir konuşma yaparak ve kısa zamanda döneceğine söz vererek veda etti. Rebecca onu kapıya kadar geçirdi. pencereleri kapıları kapatıp ışıkları söndürdükten sonra da odasına çıkıp ağlamaya koyuldu. Nedenini Amaranta'nın bile bilmediği bu bitip tükenmez ağlama günlerce sürdü. Rebecca'nın bu içe kapanıklığı şaşılacak şey değildi. Cana yakın ve içten görünmesine rağmen içe dönük bir kızdı. Yüreğinden geçenleri kimseye açmazdı. Uzun, sağlam kemikli, sağlıklı bir genç kız olduğu halde, ilk gelişinde yanında getirdiği, yıllardır çivi üstüne çiviyle pekiştirilmiş ve artık kolları kopmuş salıncaklı sandalyeden bir türlü vazgeçemiyordu. Koskoca kız olduğu halde parmağını emme huyunu bırakmadığını bilen yoktu neyse. Bunu kimseye göstermemek için ikide bir banyoya kapanmayı ve yüzü duvara dönük yatmayı alışkanlık edinmişti. Yağmurlu ikindi saatlerinde arkadaşlarıyla begonyalı terasta oturup nakış işlerken, solucanların kabarttığı toprak kümelerine gözü ilişince konuşmayı izleyemez olur, gözünün pınarından bir damla sılağa özlemi yüklü yaş dökülürdü. Yıllar öncesi portakallar ve reçellerle alt edilip unutulmuş olan gizli tatlar, Rebecca ağlamaya başlar başlamaz bu istek önünde durulmaz bir güçle su yüzüne çıktı. Yeniden toprak yemeye başladı. İlk seferinde aklını çelmeyi önleyecek en iyi çare olarak iğrenmeyi gördüğü için sırf meraktan yedi toprağı. Gerçekten de ağzındaki toprak tadı iğrenç geldi başlangıçta. Ne var ki merak kurdu içini yedikçe o da toprak yiyor ve atalarından kalma ağız tadını gıdım gıdım buluyor, temel besinlerin katışıksız tadına varıyordu. Ceplerine avuç avuç toprak dolduruyor, arkadaşlarına en zor iğne oyalarını öğretirken ya da uğrunda duvar sıvası yemek gibi bir özveriye değmeyen başka erkeklerden söz ederken, kimseye göstermeden ve hazla öfke karışımı bir tutku içinde toprak yiyordu. Toprak yediği zaman uğrunda böylesine alçalmaya değer tek insan sanki daha yakındaymış gibi, daha elle tutulur gibi oluyordu. Dünyanın öte ucunda onun incecik deri kunduralarıyla bastığı toprak, yedikten sonra ağzında buruk bir tat bırakan maden, sanki onun kanının sıcaklığını ve yoğunluğunu Rebecca'ya taşıyor, yüreğine huzur veriyordu. Bir gün Amparo Moscote apansız çıka geldi ve evi gezmek için izin istedi. Bu beklenmedik gelişten şaşkına dönen Amaranta ile Rebecca, buz gibi resmi bir tavır içinde Amparo'yu buyur ettiler. Onarılmış, yenilenmiş evi gezdirdiler, Laterna'yı dinlettiler, portakal marmelatı ile galeta ikram ettiler. Ursula'nın yanlarına geldiği kısa süre içinde Amparo ağırbaşlılığı, sevimliliği ve terbiyesiyle onun gözüne giriverdi. Aradan 2 saat geçip de konuşulacak konu kıtlığı başlayınca Amparo Amaranta'nın dalgınlığından yararlanarak Rebecca'nın eline bir mektup sıkıştırıverdi. Rebecca göz ucuyla bakınca Laterna'nın nasıl işletileceğini yazmış olan o inci gibi yazıyla, o yeşil mürekkeple, o özenli sözcüklerle yazılmış Sayın Senyorita Rebecca Buendia sözcüklerini gördü. Mektubu parmaklarının ucuyla katladı, sonsuz ve kayıtsız, şartsız, şükran duygusuyla, ölene dek dostluk sözü veren bakışlarla Amparo Moscote'ye bakarak mektubu göğsüne soktu. Amparo Moscote ile Rebecca Buendia arasında kısa sürede pekişen arkadaşlık, Aureliano'nun umudunu alevlendirdi. Körpe Remedios'un anısı zihnini kurcalamaktan hiç geri kalmamış ama Aureliano onu görme fırsatını bulamamıştı. En yakın arkadaşları Magnifico Vispal ve Herinaldo Marquez'le, köyün kurucularından olan babalarıyla aynı adı taşıyordu bu delikanlılar. Ne zaman tur atmaya çıksa, terzi dükkanına meraklı ve kaçamak bakışlarını çevirir, her seferinde de yalnızca kızın ablalarını görürdü. Amparo Moscote'nin evlerine girip çıkmaya başlaması yüreğine bir umut düşürmüştü. O da ablasıyla gelmeli. diye kendi kendine mırıldanıyordu. Mutlak gelmeli. Bir şeyi 40 kez söylersen olur dedikleri gibi, Aureliano da bu sözü öylesine yürekten, öylesine bıkıp usanmadan tekrarladı ki, bir gün gümüş telkariden bir balık yapmaya çalıştığı sırada, kız birden geliverecekmiş duygusuna kapıldı. Gerçekten de az sonra o çocuksu sesi duydu ve başını kaldırıp da kızın pembe organza giysisi, beyaz potinleriyle kapıda dikeldiğini görünce yüreği ağzına geldi. Amparo Moscote, oraya giremezsin, çalışıyorlar diye sesleniyordu Holden. Aureliano kızın karşılık vermesine fırsat bırakmadan atıldı. Ufacık balığı ağzından çıkan zincirden tutup kaldırarak gel içeri dedi kıza. Remedios yaklaştı ve Aureliano'nun birden yakalandığı astım nöbeti yüzünden yanıtlayamadığı bir sürü soru sordu balık hakkında. Aureliano bu zambak tenin, bu zümrüt gözlerin babasına gösterdiği saygıyla kendisine her soru sorarken efendim diyen bu sesin yanında ömrünün sonuna dek kalsa başka ne isterdi? Melkiades bir köşede oturmuş, bir türlü sökülemez şifrelerle bir şeyler karalayıp duruyordu. Aureliano ondan nefret etti birden. Remedios'a balığı kendisine armağan edeceğini söylemekten başka bir şey gelmedi elinden. Kızcağız bu armağan karşısında öyle şaşırıp ürktü ki soluğu işliğin dışında aldı. O gün Aureliano, Remedios'u görmek için fırsat kollayarak beklediği günlerin sabrını yitirdi. İşe güce boş verdi. Eskisi gibi var gücüyle dileyerek kız yine gelsin diye bekledi. Ama Remedios görünmedi. Ablalarının dükkanında, evlerinin penceresinde hep kıza bakındı durdu. Ama onu yalnızca dayanılmaz yalnızlığını dolduran hayalinde buluyordu. Aureliano saatlerce Rebecca ile salonda oturuyor, Laterna dinliyordu. Rebecca, Laterna'yı can kulağıyla dinliyordu. Çünkü çalınan müzik Pietro Crespi'nin kendilerine dans öğrettiği müzikti. Aureliano da Laterna'yı can kulağıyla dinliyordu. Çünkü müzik dahil her şey ona Remedios'u hatırlatıyordu. Ev köşe bucak aşk doldu. Aureliano aşkını başı sonu olmayan şiirlerle dile getiriyordu. Melkiades'in verdiği kaba parşömen kağıtlarına aşkını döküyor, kollarına yazılar yazıyor, banyonun duvarlarına şiirler karalıyordu ve bütün yazdıklarında boy boy biçim biçim Remedios yer alıyordu. Öğlenin ikisinde herkese uyku getiren ağır havada Remedios vardı, güllerin tatlı kokusunda Remedios, Işığa üşüşen pervanelerin gizinde Remedios, buğusu üstünde fırından yeni çıkmış ekmekte yine Remedios, yine Remedios, her zaman her yerde Remedios vardı. Rebecca nakışını eline alıp pencerenin önüne oturuyor, akşamüstü saat 4'te aşkının ses vermesini bekliyordu. Posta katarının katırı üstünde salına salına 2 haftada bir geldiğini bilmez değildi. Yine de her zaman onu bekliyor, yanıp yanılıp alışılmışın dışında bir gün çıka geleceğine inanıyordu. Oysa tam tersi oldu. Bir keresinde katır alışılmış günde görünmedi. Umutsuzluktan çılgına dönen Rebecca, gecenin bir yarısında bahçeye fırladığı gibi, intihar etme isteği içinde, acı ve öfkeden ağlayarak avuç avuç toprak yedi. Yumuşacık, kaygan solucanları çiğniyor, sümüklü böceklerin kabuklarını dişleriyle ezip kırıyordu. Gün ağarana dek kustu. Ateş başını sardı, kendinden geçti, ayıp günah tanımadan ağzına geleni sayıp dökmeye koyuldu. Kızın sayıklamalarını duyunca aklı başından giden Ursula, Rebecca'nın sandığını zorladı, açtı ve sandığın dibinde pembe kurdelelerle bağlanmış tam 16 tane güzel güzel kokan mektubu, eski kitapların arasında saklanmış yaprak ve çiçek kokularıyla dokununca toz gibi dağılan kurutulmuş kelebekleri buldu. Böyle bir umutsuzluğun ne demek olduğunu anlayabilen tek insan Aureliano oldu. O gün ikindi vakti Ursula, Rebecca'yı kendine getirmeye çabalarken, Aureliano, Magnifico Visval ve Herinaldo Marquez'le birlikte Catarino'nun dükkanına gitti. Dükkana zamanla eklemeler yapılmış, soluk çiçek kokan, başı bağsız kadınların oturduğu ahşap odalar katılmıştı. Bir akordiyonla davuldan ibaret teneke caz band, birkaç yıldır Macondo'ya uğramayan, şeytan çatlatan Francisco'nun şarkılarını çalıyordu. Üç kafadar kamış şırası içip kafayı buldular. Aureliano'nun yaşıtları olan ama ondan daha çok görmüş geçirmiş Magnifico ile Herinaldo, kucaklarına birer avrat çekip oturtmuşlar, aralıksız içiyorlardı. Kadınlardan altın dişli, iyice yıpranmış olanı Aureliano'yu okşamaya kalkışınca, Aureliano tepeden tırnağa ürperdi, kadını itti. Ne kadar çok içerse Remedios'u o kadar çok anımsadığını ama içtikçe anıların getirdiği acıya daha iyi dayanabildiğini kavramıştı. Ayaklarının yerden ne zaman kesildiğini bilemedi. Arkadaşları ve kadınlar parlak bir boşlukta uçuyor, hiç ağırlıkları yokmuş gibi havada yüzüyorlardı. Ağızlarından çıkmayan sözler ediyor, yüzlerindeki anlatıma ters düşen gizemli işaretler yapıyorlardı. Catarino elini onun omuzuna koydu. Saat 11'e geliyor dedi. Aureliano başını çevirdi. Catarino'nun kocaman biçimsiz suratını, kulağına sıkıştırdığı kadifeden yapma çiçeği gördü ve film koptu. Tıpkı uyku hastalığına tutulup da her şeyi unuttukları dönemde olduğu gibi aklında ne varsa siliniverdi. Sonra hiç bilmediği bir saatte ve hiç bilmediği bir odada kendine geldi. Pilar Ternera, sırtında iç gömleği, yalın ayak, saçları omuzlarına dökük, elindeki lambayı ona doğru tutarak, inanmazlıktan şaşırmış öylece duruyordu. Aureliano! Aureliano ayaklarını toparladı, başını kaldırdı. Oraya nasıl geldiğini bilmiyordu ama niçin geldiğini biliyordu. Çünkü bu tutkuyu çocukluğundan beri yüreğinin derinliklerinde saklayıp geliştirmişti. ''Seninle yatmaya geldim.'' dedi. Üstü başı çamura, kusmuğa bulanıp batmıştı. O sıralarda iki küçük çocuğuyla yalnız oturan Pilar Ternera ona hiçbir şey sormadı. Aureliano'yu aldı, yatağa götürdü. Islak bezle yüzünü gözünü sildi, üstündekileri çıkardı. Sonra kendisi de anadan doğma soyunup, çocuklar uyanırlarsa bir şey görmesinler diye cibinliği indirerek yatağa girdi. Gelip temellik alacak erkeği beklemekten, çekip giden erkeklerden, evinin yolunu şaşıran sayısız erkekten bıkıp usanmış, İskambillerin bir dediği bir dediğine uymazlığı aklını karıştırmıştı. Beklemekle geçirdiği yıllar boyunca teni kırışmış, memeleri pörsümüş, yüreğinin ateşi sönmüştü. Karanlıkta Aureliano'yu el yordamıyla yokladı. Elini onun karnına bastırdı ve anaç bir şefkatle boynundan öperek zavallı çocuğum diye mırıldandı. Aureliano ürperdi. Suskun, durgun bir beceriklilikle, en ufak yanlış adım atmadan, içinde birikmiş bütün acıyı boşalttı ve Remedios ucu bucağı olmayan, yaban hayvan ve yeni ütülenmiş giysi kokan bir bataklığa dönüştü içinde. Aureliano batağın yüzüne çıktığında ağlıyordu. Önceleri kendini tutamadan kesik kesik hıçkırıyordu. Sonra içinde acı veren bir şeyler şişmiş şişmiş de birden patlayıvermiş gibi boşaldı. Kadın parmaklarının ucuyla onun kafasını kaşıyarak ömrünü tüketen karanlığı gövdesinden kusup atana dek sabırla bekledi. Sonra kim diye sordu. Aureliano kim olduğunu söyledi. Pilar Ternera her zaman güvercinleri ürküten şakrak kahkahasını bu kez çocukları bile uyandırmadan attı. Dadılık mı edeceksin kocalık mı diye alay etti. Yine de Aureliano bu alayın altında derin bir anlayış yattığını sezinledi. Yalnızca erkekliği konusundaki kuşkularından değil, aylardır yüreğine çöreklenmiş acıdan da kurtulmuş olarak odadan çıkarken, Pilar Ternera kendiliğinden bir söz verdi ona. ''Kızla konuşacağım.'' dedi. ''Artık çantada keklik bil bu işi.'' Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 63.